Merhabalar efendim. Allah'ın rahmeti, selam, bereketi üzerinize olsun. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte sizlerle beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı günler. Nasılsınız?
Elhamdülillah hocam. Sizler de afiyetlesiniz.
Elhamdülillah. Şükür olsun. Bugünümüze şükür.
Hocam bu son dönemde aslında bir pandemi sürecinin ne diyelim artçılarını yaşıyoruz.
Artçı depremler gibi.
Nitekim bu son dönemde üniversiteler deprem vesilesiyle bir tatil edilince Evet. Şöyle bir tablo çıktı ortaya. 4 senelik bu sene 4. sınıfı bitiren çocuklar ilk 2 senelerinde zaten okula gidemediler.
Ya.
Şimdi 4. sınıfın sonunda da bir yarım dönem yine gidemediler. Hasılı 1,5 seneyle
%1,5 seneyle
okulu bitirmiş oldular.
Ya, maalesef.
Şimdi bunun tabii eğitime etkileri, işte efendim eğitimin muhtevasına ve kalitesine etkileri ayrı bir bahis konusu ama biz biraz daha sizin de hem daha belki tecrübeleriniz ve idari vazifelerinizden mütevellit camilere yönelik bir aslında etkisini konuşalım diye bugün aklımıza geldi. Şimdi daha evvel ben biliyorum hocam sizin İstanbul Müftülüğünüz sırasında böyle çok güzel sabah namazı programlarınız oluyordu. Özellikle gençlere yönelik.
Evet.
Her bir ilçede her hafta sonu birileriyle buluşuyordunuz ve
evet.
Bayağı coşkulu, gayet güzel böyle bir
Evet. Bir
rüzgar hatta oluşmuştu böyle bir gençlerin namaza, özellikle camiye teşviki noktasında. Hocam camiler boşaldı mı?
Valla şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ve benzeri arkadaşların ifadelerine göre ve kendi gözlemlerimize göre, yani biz de hani camiye, cumaya ve diğer vakit namazlarına gittiğimizde camilerin eskiye oranla bir cemaatte azalma olduğunu gözlemliyoruz maalesef. Yani bu pandemi süreci bir alışkanlık oluşturur sanki. Yani pandemi sürecinde zaruri olarak hani devletin halkı uyarması ve yasaklaması sonucunda yaşlılar biraz endişe ve korkuyla zaten gidemediler. Gençler de bu manada gidemediler. Bu gidememe sürecinde pek çok alışkanlığımız maalesef doğallaştı. Yani artık bu evde de kılınca oluyor, cemaate gitmesek de oluyor filan gibi. Bir kısmı cemaatten, bir kısmı camiden, bir kısmı namazdan belki de Allah korusun uzaklaşmış oldu. Doğru, yani şeyin pandemi sürecinin böyle bir negatif tesiri oldu. Çünkü hakikaten bizim dinimiz bir cemaat dini. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün mesajları fert ve cemaat, cemiyet müşterek olduğunu görüyorsunuz. Yani ferdi çok önemsiyor ama fertle beraber toplumu önemsiyor. Çünkü toplumu fertten azade, ferdi toplumdan azade görmüyor. Yani fert toplumun içerisinde onlarla beraber bir duygu yoğunluğuna ulaştığı, duygulaşlık yaşadığı zaman inancını, mefkûresini, idealini daha kolay gerçekleştirebiliyor. Daha güzel bir toplum oluşuyor. Toplumun kendi kendini koruyan dinamikleri oluşuyor. Yani işte o meşhur hadis-i şerif, emri bil maruf, nehyan münker konusundaki hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani sanki baktığınız zaman zahiri hadisin dış anlamına elle müdahaleyi emredermiş gibi görünüyor. Ne buyuruyor Efendimiz? Men ra'a minkum munkeran fel yugayyirhu bi yedihi fe in lem yasati fe bi lisanihi ve in lem yasati fe bi kalbihi ve zalike adaful iman. Yani sizden biriniz bir münker, yani din-i mübin İslam'a aykırı, akla, mantığa aykırı, yani olmaması gereken bir kötülüğün yapıldığını gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Evet. Buna da imkan ve iktidar yoksa hiç olmazsa kalben ona karşı tavırlı dursun, buğz etsin. Ki bu imanın en düşük şeklidir şeklinde. Şimdi buradaki bu hadis-i şerifi yorumlayan şarihler diyorlar ki bu doğrudan elle müdahale zahiri manası kastedilmiyor. Yani siz İslam toplumunda, İslam cemiyetinde öylesine bir gönül birlikteliği oluşturun ki sizin toplumunuzda şer, kötülük, münker yayılmaya imkan bulamasın. Hmm. Yani hemen anında bir tepkisel tavır olsun veya insanlar zaten onu hissetsinler. Burada bu, yani Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye bir tabir vardır ya.
Evet.
Burada bu olmaz diye refleks olarak.
Yani bir iş için derler ya, el ver şuna bir yapalım beraber diye.
Ha aynen.
Bunun gibi değil mi hocam?
Aynen. Evet. Aynen, yani o Kur'an-ı Kerim'deki Fatiha suresindeki ayet-i kerim İyyâke nâbudu beni çok etkiler yani.
Evet.
Zaman zaman da konuşmuşuzdur bunu. Yani niye Allah Teala bize İyyâke âbudu dedirtmiyor da İyyâke nâbudu dedirtiyor. Hmm. Yani bizim, yani cemaatle, camide, birlikte, topluca kulluk etmemizi ve Allah'tan bu manada yardım talep etmemizi, dualarımızın da birlikte olmasını adeta istiyor.
Hocam yalnız bir namaz kılsanız İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyorsunuz.
Aynen öyle.
Bu aslında yine oraya rabıta yaparak namaz kılması
cami,
gerektiğini.
Tabii camiye, cemaate rabıta yapıyorsunuz veya görmediğiniz Allah'ın başka varlıkları var. Melekler var ve diğer varlıklar var. Onlarla birlikte bu kulluğu arz ettiğinizi, yani kainatın kulluğuyla, kainattaki varlıkların secdesiyle senkronize olduğunuzu,
evet.
kalbinizin onlarla birlikte attığını ifade ediyorsunuz. Çünkü biz inanıyoruz ki yerdeki, yeryüzündeki, semavattaki her şey ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahun tesbihahu. Yani Allah Teala'yı tesbih ediyor, onu sena ediyor, onun azametini, kibriyasını ifade ediyor ve ona hamd ediyor. Allah öyle buyuruyor çünkü. Dolayısıyla bütün kainat onu tesbih ediyorsa ve biz de onunla beraber kulluk ediyorsak, çünkü kainattaki varlıkların bir tesbihi var, bir de hamdi ve şükrü var, evet. ve kulluğu var. Evet. Şimdi hakikaten cemadat dediğimiz varlıkların, yani bu gördüğümüz cansız varlıkların, dağların, taşların tesbihi herhalde şükür şeklinde olamaz. Yani onlar ancak kendi duruşlarıyla Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorlar, onu zikrediyorlar. Hatta işte atom içindeki nötron, proton hareketinin bir o tesbih dediğimiz akıp yüzmeyi ifade ettiği de anlatılıyor.
Allah korkusundan şerha yarılır diyor ayet-i
tabii.
Bir de yuvarlanır da diyor hocam.
Tabii,
yani bakıyorsunuz dağdan taş düşüyor.
Aynen.
Belki Allah korkusundan yuvarlanıyor. Aynen. Bilemiyorsunuz.
Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman da min haşyetillah onların yarılacağı şeklinde ifade ediliyor. Zikirden veya min haşyetillah Allah korkusundan.
Yani indirilmiş olsaydı.
Evet. Buyuruluyor. Dolayısıyla yani cemaatta da böyle bir dil var yani. Evet. Bizim anlayamadığımız, bizim göremediğimiz ve o dil ile onlar onu tesbih ediyorlar. Allah o yüzden zaten velakin la tefkahûne tesbihahûm. Siz farkında değilsiniz ama bu içindedirler. Dolayısıyla biz iyâke
yani haşyan ve mütesaddiyan diyor ya hocam.
Evet evet.
Yani hem korkarak hem de şerha yarılarak
evet,
yani.
Evet evet. Baş ağrısıyla.
Evet evet.
Baş ağrısı. Su daha baş ağrısı demek. Evet. Mütesaddiyan yani başı böyle ağrıyarak, öpererek yani ona itaat ederler. Ve ondan korkarlar manası. Yani muhteşem tabii hakikaten. Demek ki yani cemadatın cansız varlıklarında bir tesbihi var.
Nebatatın
bir tesbihi var.
Hayvanatın var.
İnsanınkisi ise onun üzerine hem ibadet, hem şükür ve hem lisani, hem fiili, hem kavli bir takım özellikler olması gerekiyor.
İradi çünkü, konmuş yani. İradesi yapması
var.
Gerekiyor.
Evet. Yani dolayısıyla biz kulluk ettiğimiz zaman bu kainattaki bütün göremediğimiz meleklerin ve gördüğümüz varlıkların tesbihine senkronize olmuş oluyoruz.
Evet.
Bir ahenk oluşturuyoruz onlarla beraber ve o zaman zaten bu çok önemli bugün yani psikolojide vesairede de yani evrenle kainatla senkronize olmayı çok söylüyorlar bunlar. Yani
evet.
Bahar mevsiminde öten kuşların, açan çiçeklerin havasına, psikolojisine adapte olmak, onlarla birlikte olmak diye bugün modern psikoloji bile bunu anlatıyor. Kur'an da hadis-i şerifler de bunu anlatıyor. Aslında ibadet de bu manada bir senkronizasyon.
Hocam sizin yani. Hani yeryüzü bana mescit kılındığı hadisiyle de bu çok güzel oturdu aslında.
Evet, evet.
Yani yeryüzünde biz öyle bir ibadet, nerede ibadet edersek edelim aslında İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'i dillendirmiş oluyoruz. Hocam burada acaba hani şöyle bir Bektaşi fıkrası vardır. Hadi şey demiş, ya demiş bak bir 40 gün namaz kılsan demiş, bir daha bırakamazsın demiş. Ya sen bir 3 gün bırak bakalım tekrar başlayabiliyorsun musun demiş ya. Şimdi bu noktada biz sanki iyiliği emretmek ve iyiliği tesis etmek, sonra bunu kalıcı hale getirmek, kötülüğe düşmekten daha zor değil mi hocam? Bu açık ve net yani.
Kesinlikle. Yani o alışkanlığı, güzellik alışkanlığını tesis etmek, yani yapmak önce
evet.
Elbette yıkmaktan daha zor ve emek isteyen bir şey. Yani bir şeyi, bir binayı bile yaparken şu kadar ayda zamanda yapıyorsunuz, yıkarken dinamit koyuyorsunuz, oturtuyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Yani dolayısıyla bizim insanın güzel alışkanlıklar kazanması, güzel duygular edinmesi gerçekten bir gayret. Önce bir irade gerektiriyor.
Evet.
Yani bir irade ortaya koyacaksınız. Ondan sonra sistemli bir şekilde zamanı iyi yöneterek her günü, her zamanı, her emredilen saati fark ederek yapacaksınız. Ondan sonra ancak, hatta bugün işte modern şeyde de diyorlar ya, alışkanlıkların kazanılması için 20 gün gerekiyormuş. Hatta midedeki veya bağırsaklardaki şeyin tat, lezzet hafızasının unutması için bağırsakların 20 gün geçmesi gerekiyormuş. Yani bağırsaklar, bağırsak hafızası diye bir şeyden bahsediyorlar. 20 gün bir şey yemezseniz hafızası bağırsağın onu unutuyor ve canınız çekmez oluyor. Ama 20 gün direnmeniz gerekiyor. Yani çok düşkün olduğunuz bir şeye, o yüzden 20 gün bir bakıma boykot edeceksiniz tabiri caizse. İbadetlerde de bu aynı şekilde. Yani güzel olan şeylerde de belki onu ikiye katlamak lazım. Evet. Yani 40'a çıkarmak lazım. 40 gün demişti Bektaşi. Evet. Yani o da herhalde boşuna değil. Dolayısıyla yani hadis-i şerifler de var bununla ilgili. Mesela men ahlese lillahi 40 sabahan zaharat yenabiul hikmeti min kalbihi ala lisanihi. Yani bir insan 40 gün süreyle Allah'a ihlas ile kulluk ederse onun kalbinden lisanına hikmet pınarları akmaya başlar diyor. Evet, muhteşem bir şey. Yani demek ki o senkronizasyon evrenle, kainatla, kalple, lisan, beyin hepsi aynı noktaya doğru yönelmiş oluyor. Bu çok müthiş bir şey.
Yani dolayısıyla burada hocam namaza, camiye bu noktada bir şey olmuş oldu.
Yani bir ket vuruldu. Evet, bir ket vuruldu. Evet. Bu ketin düzeltilmesi için gerçekten yeni bir toplu harekete ihtiyaç var sanki. Yani bizim işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda nöbette bulunduğumuz dönemde devrin başkanı olan arkadaşımızla, hocamızla beraber işte bir gençlik ve namaz, efendim cami ve çocuk, cami ve kadın, cami ve aile gibi her yıl cami haftalarında bu tür programlar yapmıştık. Ve bu programları da yıla yayarak olabildiğince gençlerin camiye gelmesini sağlayacak programlar gerçekleştirmeye çalışmıştık. Ve bence onların çok önemli katkısı oluyor. Belki yeniden şimdi ona başlamak lazım. Yani gençleri camide buluşturacak, çocukları camiye toplayacak. Özellikle çocukları. Çünkü çocukların camiye toplanması aileleri de beraber getiriyor. Eğer biz çocuklara ulaşabilirsek, çocuklara mesaj duyursak onlar gelmek için annesini babasını da getirecektir camiye. Evet. Dolayısıyla çocukların, caminin bir çocuk şenliğine dönüşmesi ve orada onların hafızalarında camiyle alakalı bir takım uyarıların kalmış olması onları camiyle barışık hale getirecektir. Yani ileri yaşlarda cemaate devam edemese bile bir özlem kalacaktır. Ve muhtemelen bir kısmı da bu alışkanlığı kazanacaktır.
Geçen hocam Hüdayi Camisi'nde bir Bulgurlu'dan bir hocamız, Allah kendisine razı olsun, böyle bir mahalleyi toparlamış.
Evet.
Böyle bir çocuk şenliği yapmışlar. Biz de hani düştük ortalarına tabiri caizse. Şimdi ben Hoca Efendi şeyden sonra Huvallahu'l-lezi akşam namazında okunduktan sonra Fatiha demeyince kaldık, böyle bir konuşma yapmaya başladı. Ben de herhalde kısa bitirecek, ondan sonra kalkacağız diye düşünüyorum. Fakat çocuklar bu sefer gelmeye başladı. Çocukları da. Şimdi çocukların da sesleri hiç durmuyor ama. Nasıl bir ortalık inmiyor hocam. Sonra beni fark etti, dedi ki ya Lütfü hocam dedi, şimdi dedi 5 tane ihtiyarla dedi sakin sakin namaz mı kılmak dedi, yoksa böyle 50 tane gençle dedi böyle gümbür gümbür bir namaz kılmak mı? Ben içimden diyorum ilki olsaydı keşke diye kendi kendime. Çünkü yaşımız bir yere gelmiş, artık insan biraz sükunet istiyor, huzur istiyor. Ama o tür bir hakikaten hizmeti de çok elzem gördüm hocam. Orada Allah razı olsun kendisine. Hocam şöyle bir şey yok mu peki tam da burada? Yani böyle bir caminin kendisine ait bir cazibesi var zaten. Şimdi
elhamdülillah,
ya böyle gençler gelsin diye özel bir takım böyle etkinlikler yapmanın acaba o, yani oraya geliyoruz, oradan camiyi sevelim gibi bir hüsnü zanla mı yapıyoruz bunu?
Şöyle, yani çocukların hafızasında hiç camiyle tanışmamış, buluşmamış. Yani her aile aynı duyarlılıkta değil. Yani aileler var hakikaten, çocukları 7-8 yaşına geldiği yandan itibaren elinden tutuyor. Hadi çocuğum bugün öğle namazına gidelim, akşama gidelim, sabaha gidelim, cumaya gidelim. Çocuk öyle camiye veya Ramazan'da teravihe götürüyor. Böyle tanışıyor. Ama böyle bir derdi olmayan, bunun farkında olmayan aileler çok. Yani onlara da ulaşmak, onların da çocuklarını camiye getirmelerini sağlamak için bu tür seferberliklerin ben çok faydalı olduğunu, yani hem Ankara'da bulunduğum zaman da hem burada İstanbul'da bütünlüğümüz zamanında 2,5 yıl, 30 ay bir süreydi ama hakikaten çok önemli bir etkisi olduğunu, bir rüzgar yakaladığımızı düşünüyorum. Yani o zaman her ay, siz de biraz söylediğiniz, her hafta bir ilçede, bir büyük camide gençlik buluşması yapıyorduk. Oraya gençler, çocuklar, aileler, anneler, babalar ve işte çorba, kahvaltı falan ikram ediliyordu. Ve işte konuşmalar oluyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ve işte oranın müftüsü, ilçe müftüsü, diğer arkadaşlar geliyorlardı. Sonra çocuklarla yine namazdan sonra ve işte kahvaltıyla beraber hoş bir şey, hatıra kalıyordu. Bu güzel bir şeydi. Yani bence tekrar şimdi yeniden Diyanetimiz inşallah buna şey yapacaktır.
Tamam hocam, burada duralım. Bir ara vereceğiz. Buna tekrar devam edeceğiz. Efendim İrfan Gündem birazdan devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte camileri tekrar ihya konusunu konuşuyoruz. Doğru evet. Bir ifade mi hocam? Tekrar ihya.
İhya zaten ayette de var ya. Geçiyor. Lima yuhyikum yani ya ayyuhallazina amenu istecibu lillahi ve'lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Yani sizi ihya etmek üzere diyor Allah Teala. Yani aslında ihya edecek olan bizleriz. Yani camiyi ihya etmek maksat yine bizim kendimizin, gönüllerimizin ihyasıdır. Evet. Yani cami ihya tabir kullanabilir tabii. Yani
bir de imar de var sanki.
O fiziki olarak
Allah'ın mescidine ancak ahirete Allah'a inananlar.
Doğru namazı o soru kılanlar, zekatı verenler imar ederler.
Onun peki manası olabilir mi hocam?
Yani, onun da manevi şeyi var.
Manevi imar.
Manası var. Onun da manevi iması var. İmarın o manası. Çünkü şeydeki ayet-i kerimede, Hud suresindeki ayet-i kerimede huve enşâkum minel ardi ve sa'marakum fîhâ. Yani Allah sizi yeryüzünü toprağından yarattı ve yeryüzünü imar etmenizi murad etti sizden. Yani bir imar faaliyeti var. Yani imar yani
sadece fizik, yapın değil sadece.
Sadece fiziki imar değil yani. Evet. Bir mamur hale getirmek. Şimdi biliyorsunuz bir mamureler var, bir viraneler var. Evet. Mamure hani bakımlı, güzel inşa edilmiş olan yerlere mamure deniliyor işte o imar kökünden. Bir de viraneler var. Terk edilmiş hale gelmiş olanlar. Allah korusun camilerimizin bizim mamure olması, oraya insanların girip çıkmasıyla, Kur'an'ın okunmasıyla, namazların kılınmasıyla, ezan-ı Muhammedi'nin yankılanmasıyla söz konusu olabilmektedir. Onun için yani cami bizim gerçekten çok önemli buluşma adresimiz. Çok önemli bir şey. Ve hakikaten günün 5 vaktinde ezan-ı Muhammedi ile o camilerin insanları davet ediyor olmuş olması gönüllerde bu manada bir aidiyet oluşturuyor. Yani caminin varlığı bile ve ezanın okunması bile gerçekten çok farklı bir aidiyet oluşturuyor. Yani işte insan yurt dışına gidip ezan sesi duymadığı yerlerde yaşadığı zaman Türkiye'ye gelince bunun kıymetini anlıyor. Siz bulundunuz yurt dışında biliyorsunuz. Yani Türkiye'ye gelince ezan sesinin ne anlama geldiğini, evet, minarenin ne anlama geldiğini o zaman fark ediyorsunuz. Dolayısıyla yani camilerin bu manada çok önemli bir yeri var. Tabii bizim dinimiz mabedi önemseyen, yani ibadet mutlaka mabette olması gerekmiyor Hristiyanlıktaki gibi. Ama yani mabette buluşmak önemli. Evet. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından itibaren camiler bizim çok maksatlı olarak kullandığımız mekanlar olmuş. Yani biz camiyi sadece mabet gibi görmemişiz. Yani buraya gidelim, namazımızı kılalım, bitsin. Hayır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanından itibaren cami hem mabet öncelikli ama aynı zamanda mektep. Yani insanların ilim, irfan öğrendikleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinden istifade ettikleri bir mektep, efendim bir meşveret meclisi. Yani Efendimiz ümmetle ilgili, ashabı ile ilgili, insanlıkla ilgili bir karar alacaksa ashabını çağırıyor. Orada onlarla meşveret ediyor, istişare ediyor, sorular soruyor. Efendim dışarıdan heyetler gelmişse, yurt dışından sefirler gelmişse onları orada ağırlıyor. Hasta tedavisi yerine göre orada yapılıyor. Efendim yani toplumun ekonomik meseleleri orada çözülüyor. Ticari hayatla ilgili kurallar orada vaz ediliyor. Hazreti Peygamber Medine çarşısına çıkıyor. Orada gördüğü varsa arızalar onları mescitte diyor ki böyle böyle gördüm. Mengaşyana feleyse minne. Yani bizi kandıran, yani buğdayın ıslak olanını altına koyup üstüne kuru buğday koyup millete bunu satanı bir hakikaten kandırmak ve aldatmak olarak görüyor. O bizden değildir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani ticari hayatın usul ve yöntemini de orada öğretiyor. Ve yine gidip gördükten sonra ticaret yapın, cesur olun, rızkın onda dokuzu ticarettedir diyerek yani insanları ticarete yönlendiriyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında başlayan bu gelenek daha sonraki süreçlerde de yani bizim genel manadaki hayat tarzımızda da cami merkezli bir medeniyet oluşturmamızın vesilesi olmuştur. Yani köylerimizde önce bir cami kurulmuş, civarında haneler kurulmuştur. Şehirlerimiz, kasabalarımız da keza önce cami ve etrafında haneler, evler, yani sokakların hepsi camiye açılır.
Evet.
Yani orada buluşmak.
Osmanlı böyle bir medeniyet kurmuş. Böyle. Cami merkezi, bimarhanesiyle, şifahanesiyle, hamamıyla.
Aynen.
Yani yanında mezarlığıyla.
Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Yani caminin yanında hem medrese var, hem tekke var, hem imarat dediğimiz yani yeme içmek yemek, evet. ikram edilen yerler var. Hem şifahane var bazı camilerde yerine göre.
Hamam var.
Hamam var.
Kütüphane var.
Kütüphane var. Ve en önemlisi hazire var.
Hazire var.
Mezarlıklar
evet,
var.
Evet.
Yani bütün bunların hepsi yani hayatın o cami merkezli devam ettiğini gösteren bir mesaj veriyor.
Evet.
Yani insanlar ben camiye gidersem mektepse orada zaten. Efendim kitapsa orada bulabilirim. Soru soracaksam orada görüşebilirim. Hastam varsa şifahane orada.
Hayatın
zaten.
Merkezi yani
hayatın
hocam.
Merkezi.
Evet.
Almanya'da biraz böyle şimdi camiler. Bazı camiler
evet,
özellikle.
Evet.
Yani orada sosyal hayatın bütün üniteleri var. Yani Marau Market vesaire falan filan
evet,
da
evet.
koymuşlar. Hatta gençler için işte oyun alanları vesaire falan, langırt salonları falan da koymuşlar. Yani dolayısıyla Müslüman çocukları camiye geliyor ve camide amcası, dedesi, babası vesaireyle beraber o havayı teneffüs ederek yani kendi aidiyet bilincini geliştiriyor.
Evet.
Yani insanın bu aidiyet bilinci çok önemli. Yani evet. şey Sovyetler dağıldığı zaman 1990 yılında bizim Marmara İlahiyat Fakültesi'nden hocalar merhum Erbakan hocanın çağıyla şeye gitmişler Türk Cumhuriyetlerine.
Hmm.
İşte Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan filan oraları gezdiler geldiler. Biz de çok merak ediyoruz o zaman. Yani oralarda ne oluyor? Çünkü biz öyle öğrettiler ki bize bu komünizm düşmanlığı sebebiyle Sovyetler denilen alan Kars'tan öte hepsi komünist, dinsiz
evet.
varlıklar, insanlar gibi anlattılar. Böyle bir komünizm düşmanlığı sebebiyle algı oluştu. Acaba var mı bir şey? O arada ben bir şey okumuştum. Sufi ve Komiser diye bir kitap okumuştum.
Evet.
Yani 88'de yayınlandı
evet.
o kitap. 90'da da Perestroika, Sovyetlerin dağılması şeyi ortaya çıktı. O zaman onu okuduğumda da ya amma da abartıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani diyor ki Özbekistan'da işte şu kadar tarikat var, şu kadar bağlısı var. Şöyle bir araya geliyor. Nasıl komünizm olabilir mi? İşte Kafkaslar'da işte Kadiriler var, orada Nakşiler var, orada bunlar var. Hatta Yeseviler.
Ama bir de takibat da var.
Takibat da nasıl oluyor falan diye. Hatta işte tarikatlar özellikle Nakşilik yani onların dinlerini korumasına daha faydalı olmuş falan diye. Ben de diyorum herhalde güzelleme yapıyorlar. Yani komünizm de aslında o kadar çok kötü bir şey değildi. Güzelleme yapıyorlar diye düşünmüştüm. Dolayısıyla çok merak ediyoruz. Yani acaba orada ne var ne yok diye. Hayrettin Karaman Hoca'da o gidenler arasında döndüğünü duydum hemen odasına gittim. Dedim ki hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, afiyet olsun. Ne yediğiniz onu merak etmiyorum ama ne gördüğünüz onu merak ediyorum. Yani biz şimdi işte bu nesil olarak 1917'den itibaren orada bir Sovyet rejimi kuruldu. Ve Sovyet rejiminde de din afyon, dini hayat yasak ve takibat var. İnsanlar asıldı, kesildi, şöyle oldu, bu harf devrimi yapıldı. Orada insanların dini anlayışları, Müslümanlıkları, milli duruşları vesaire falan filan nasıl, ne gördünüz falan dedim. Dedi Hacı Kamil dedi, ona Hasan Kamil diye Hacı Kamil der. Hacı Allah'a sağlık, afiyet versin kendisine. Bursa'da yaşıyor şimdi malum uzun zamandan beri. Dedi ki ben orada da şunu gördüm dedi. Bunu dedi sen söylesen çok önemli değil de sen dedi tasavvuf hocasın. Zaten onu söyleyeceksin. Orada dedi Şah Nakşibend, İmam Maturidi, İmam Buhari ve diğer bizim sahabe vesileden beri, tabi'in neslinden beri orada bulunan zevat-ı kiramın mezarları, merkatleri, kabirleri oradaki insanların dini aidiyetlerini oluşturmuş. Yani insanlar belki camiye gidememiş veya ne bileyim namaz kılmayı öğrenememiş ama onun önünden geçerken o kabir gördükçe ben buraya aidim. Ben bunun çocuğuyum.
Hmm.
Öbür önünden geçerken ve bu bir aidiyet oluşturmuş ve hakikaten hiç kaybetmemişler. Yani dini ve milli kimliklerinde hiç problem yok. Hepsi biz Müslümanız diyorlar ve Müslümanlıkları konusunda bir şey görmedim. Ve bunun dedi yani bu merkatler, mezarlar, kabirler tarafından sağlanmış olmasını da ben söylüyorum dedi. Benim tespitim dedi. Hakikaten çok doğru bir tespit.
Hocam peki hani Sovyet Rusya bunu bir
mezarlar kültür, dokunmamış.
Kültüre bir şey olarak mı, saygı olarak mı yapmış yoksa?
Sanıyorum. Yani, sanıyorum yani kültüre bir saygı gibi. Mabetlere dokunmuş da, mabetleri
evet.
kapatmış, başka şeye çevirmiş vesaire fakat mezarlara dokunmamış, kabirleri falan filan.
Yani onların mesela çok azametli görünüşleri de vardır yani o türbelerin.
Evet. Gittiniz mi Özbekistan'a bilmiyorum.
Yok hep eskiden beri fotoğraflarda biliriz, görürüz.
Yani ben gittim oraya, 93'te gittim, nasip evet. oldu gittim ben. 93'te gittiğim zaman da şeydi, Kutlu Doğum Haftası'ydı.
Evet.
İşte bir Ebedi Risalet Sempozyumu yapılmıştı orada. Bir tebliğ sunmuştum. Ahmet Yesevi senesiydi o zaman. Ahmet Yesevi ile ilgili. Tebliği sundum. İndim. bir yaş, yani bana göre daha yaşlı, o zaman da 40 yaşlardayım, o 50-55 yaşlarında birisi geldi. Siz de Türkiye'den demin konuşan zat. Evet benim dedim, buyurun. Dedi, ne zaman döneceksiniz Türkiye'ye dedim. Dedim yarın dönüyor. Tüh dedi ya. Niye hayır ola dedim. Ya dedi ben dedi seni tasavvufçusun anladığım kadarıyla dedi şeyhime götürmek istiyordum dedi. Sizin burada şeyhli, tabii dedi hiç kaybolmadı dedi. O zaman o 88'de okuduğum kitabın hakikaten canlı örneğini de görmüş oldum. Yani bizim de köylerimize, kasabalarımıza şeyhler hep oldu dedi. Yani fonksiyonları belki eskisi kadar değil ama yani o...
Yani türbe bile olsa hocam, hayatın merkezi eğer oluyorsa
aynı.
O dini duyguyu koruyor. Yani, hocam bugünümüzde de şimdi şeyler var mesela. Bakıyorum kütüphanelere çok ciddi bir yatırım var. Kütüphaneler hayatın merkezi olmaya başladı. Özellikle gençler açısından.
Doğru.
Kafeler.
Evet,
çok
kitap kafeler.
Mesela Üsküdar'ı görün şimdi.
Kitap kafeler.
Kitap kafeler.
Evet.
Yani kitap ne kadar var tabii, böyle görüntüde kitap var ama yine tabii bir onun da etkisi oluyordur muhtemelen.
En azından ders çalışma için kullanıyorlar
onu. Doğru. Kafeler, kütüphaneler hocam.
Evet.
İstenmedik bir durum belki ama alışveriş merkezleri. AVM'ler, hayatın merkezi. Şimdi hocam cami bunlarla nasıl yarışacak? Hayır, şunu açıdan soruyorum. Yani caminin de bir hakikaten hem altyapısının hem bir tür efendim oradaki işte o tamamlayıcı mekanların ve yapıların ona göre yapılması gerekmiyor mu hocam?
Ben aynı kanaati paylaşıyorum sizinle. Yani o yüzden yani camilerin mabet kısmının dışındaki kalan yerlerde yani kütüphane gibi gençlerin gelebilecekleri hatta internet vesaireden istifade edebilecekleri ortamlar oluşmalı. Onlara cazip olacak mekanlarda onların daha ulaşabilmelerini sağlayacak imkan sunulmalı. Bunu ben daha önce de söylüyordum yani bu gençlik haftaları vesairesi konusunda. Bence camilerimizin biraz daha proje değişikliğine ihtiyacı var. Yani bütün bu söylediklerinizde nasıl mesela kitap kafeler gençleri cezbeder hale geldi. Camilerimizin de yani kafeleriyle veya ne bileyim işte kitap kütüphaneleriyle gençlerin geldiklerinde oturabilecekleri, bilgisayar ve internet ortamlarından istifade edebilecekleri şeyler oluşmalı. Hocalarımızla, imamlarımızla bu manada gençlerle diyalog kurabilecek bir donanıma ulaşırlarsa bu biraz daha kolay olur. Yani bu bir toplu bir seferberlik. Şimdi Diyanet'in gençlikle ilgili güzel hizmetleri hala var.
Evet.
Yani bunlar yine devam ediyor ama işte bunların hepsinin birbirini beslemesi gerekiyor. Yani.
Hocam geçenlerde bir hanımefendilere yönelik hizmet eden bir dernek bir çalıştay düzenledi. Yani özellikle kadınlara yönelik camilerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi çağrısı yaptı. Yani hakikaten şimdi gidiyorsunuz diyor ki alt kata in, üst kata çık.
Katılıyorum.
Yani oralarda da hakikaten doğru güzel belki düzenleme yapmak gerekiyor.
Onları da biz vaktiyle hep takip ettik, yazıyorduk, çiziyorduk. Yani hanımlara mutlaka camilerde yani onların cami ortamını görebilecekleri bir yerlerde yani perdeyle ayrılmış mekanlar olması noktasında hep yazılar gönderdik ve bunu da takip ettik. Ve bu bugün belli bir oranda da iyi bir noktaya geldi ama hala bunda direnen şeyler var. Yani ben şahsen yani kadınların, çocukların, gençlerin camiye gelmelerinin önünü açmak lazım. Yani özellikle kadın artık sokağa çıktı yani evinden çıktı şey hocam. Yani bunu kabul edelim. Yani
hiç olmasa camiye mi gelsin diyorsunuz.
Kadını tekrar bizim yeniden eve kapatmamız ve işte evde kalsın. Çocuğunun annesi, kocasının eşi olarak evdeki hizmetleri görsün deme şansımız bundan sonra çok zor. Yani niye? Çünkü kadının işini kolaylaştıracak teknoloji zirveye yaptı. Kadınlar da çocukları diyelim 2 sene, 3 sene, 5 sene büyüyene kadar meşgul oldular. Bundan sonraki zamanlarda hele işte apartman dairelerinde kadının sabahtan akşama kadar oturmasını beklemek ona da haksızlık olur. Dolayısıyla onların da gidebilecekleri, yani çocuklarını götürebilecek. Hatta keşke olabilse camilerin civarında çocuklarıyla eşlerin de gelebileceği. Bunu da hep söyledik zaten. Bu camilerin projelendirilmesiyle ilgili şu anki bakanımızın Mehmet Bey'in başlattığı cami projeleriyle ilgili çalışma vardı. Yani camilerin sınıflandırılması ve o camilerde özellikle ailelerin, çocukların, gençlerin gelebileceği mekanlar oluşturması ile ilgili bu projelendirmelerin bence artık hayata geçmesi lazım. Yani camilerin mutlaka gençlerin, kadınların, ailelerin bulaşabileceği ortamlara kavuşması ve apartmanda evinde bunalmış olan karı koca cumartesi, pazar günü, hafta sonu veya akşam üzeri hadi çocuklar beraber sizinle çıkalım. Şurada bir şey içelim, kahve içelim, çay içelim. Sonra siz orada oynarsınız, camiye geçeceğiz de beraber bizimle beraber camiye gelirsiniz gibi imkan ve izne sunacak yere ihtiyaç var, yerlere ihtiyaç var. Yani insanlar o bunalmışlıklarını, apartman hayatından bunalmışlıklarını atabilecekleri yeri cami olarak görürlerse camiye daha sıcak bakarlar.
Evet. Yani ya ilahiyat camisi bu anlamda güzel bir örnek hocam.
Çok güzel bir örnek. Bunları yani, atmak
lazım. Allah Abdullah Timinikli abimize gani gani rahmet eylesin.
Amin.
Yani altında resim sergisi yapılacak yer var. Konferans salonu var.
Evet.
Efendim işte kafesi var.
Kafesi var.
Kitap, çay, kütüphanesi var.
Kütüphanesi var. Çay içme yeri var. Evet. Şeyi var. Kitap satış yeri var. Mekanı var. Yani abdest yerleri çok mükemmel.
Çok güzel.
Muhteşem.
Evet.
Yani oraya insan ailesiyle çocukları gittiğin zaman huzurla ibadetini yapar. Alışverişini yapar. Çocukları direkt oturabilir hatta. Yani o manada iyi imkanlar sunan camileri çoğaltmak lazım. Evet. Yani insanlar camiye gittiğinde yani evin devamı bir sıcaklığı hissetmesi lazım. Ki o zaman cami insanların gündemine daha çok girecektir. Evet. Yani bununla ilgili bir çalışma yatırım vardı. Evet. Bunun da hızlandırılması lazım.
Hasılı Kerem Hocam, pandemiden sonra ciddi anlamda bir camilerde
bir seferberlik gerekiyor. Yani
gerekiyor. Bunun da tabii siz sadece hani bu Diyanet'in de yapacağı bir iş sadece
tek başına
değil.
Diyanet'in yapacağı yapması yani beklenecek bir şey değil. Bence bu topluca yani Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Diyanet'in müşterek ama ondan sonra bütün okullarımızın, mekteplerimizin, iş adamlarımızın yani bütün ümmetin, milletin beraber yapacağı bir şey. Yani bizim yeni nesilleri kazanmak ve yeni nesillerimizi kendi kültürümüze buluşturmak adına en iyi adreslerimizden birisidir cami. Ama camileri cazibe merkezi haline getirmemiz lazım.
Evet.
Yani gençlerin, çocukların ve hanımefendilerin de gelebileceği cazibe merkezi haline getirmek lazım.
Evet.
Ve orada da gerçekten bizim hocalarımızın da gönüllerini açarak
yani orada belki en kritik noktada bu son söylediğiniz hocam, hocalarımızın.
Aynen öyle. Yani, insanları iyi karşılamaları lazım. Çünkü hakikaten çocuk geldiğinde, hanımefendiler geldiğinde onlara iyi davranılması ve onlara yol ve yordam gösterilmesi çok önemli. Hafızalarında cami ile ilgili iyi bir anı kalmalı, iyi bir hatıra kalmalı ki camiye bir daha gelebilsin ve negatif bir şey oluşmasın, algı oluşmasın. Bu bence çok önemli diye düşünüyorum.
İnşallah hocam Rabbimiz camilerimizi tekrar
amin,
imar ve ihya etmemize vesile kılsın. Bizlerin de bu çalışmalarını, konuşmalarımızı. Diğer türlü hakikaten
mahrum
kalacağız.
Hayat
merkezi kaydığı zaman başka yere.
Evet.
Aslında yani, hayatlarımız kayıyor yani.
Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Yani hakikaten şimdi hani AVM'ler, işte kafeler vesaire falan filan daha canlı hale geldi. Olabilir ama bizim de kendi mabedimizin civarını gençlerin ilgisini çekecek şekilde ihya etmemiz, donatmamız ve onları oralara cezbetmemiz de mümkün. Yani bu hele bu iktidar zamanında daha kolay yapılabileceğini düşündüğüm bir olay diye düşünüyorum.
Doğrusu. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Efendim İrfan gündeminde bir sonraki hafta buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.